Ruh halimin güvercin tedirginliği. 19 Ocak 2007. Başlangıcında Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla Şişli Cumhuriyet Savcılığınca hakkımda başlatılan soruşturmadan tedirginlik duymadım. Bu ilk değildi. Benzer bir davaya zaten Urfa'dan aşinaydım. 2002 yılında Urfa'da gerçekleşen bir konferansta yaptığım konuşmada Türk olmadığımı, Türkiye'li ve Ermeni olduğumu söylediğim için Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla 3 yıldan beri yargılanıyordum. Duruşmaların gidişatından dahi habersizdim. Hiç ilgilenmiyordum. Urfa'dan avukat arkadaşlar gıyabımda yürütüyorlardı celseleri. Şişli savcısına gidip ifade verdiğimde de hayli umursamazdım. Sonuçta yazdığıma ve niyetime güveniyordum. Savcı yazımın sadece bir başına hiçbir şey anlaşılmayan o cümlesini değil, yazının bütününü değerlendirdiğinde benim Türklüğü aşağılamak gibi bir niyetimin bulunmadığını kolaylıkla anlayacaktı ve bu komedi de bitecekti. Soruşturma sonunda bir dava açılmayacağına kesin gözüyle bakıyordum. Kendimden emindim. Ama hayret işte, dava açılmıştı. Yine de iyimserliğimi kaybetmedim. O kadar ki telefonla canlı olarak bağlandığım bir televizyon programında beni suçlayan avukat Kerinç size çok heveslenmemesini, bu davadan herhangi bir ceza yemeyeceğimi, eğer ceza alırsam bu ülkeyi terk edeceğimi dahi dile getirdim. Kendimden emindim. Gerçekten yazımda Türklüğü aşağılamak gibi bir niyetim ve kastım hiç ama hiç yoktu. Dizi yazılarımın tamamını okuyanlar bunu çok net olarak anlayacaklardı. Nitekim işte bilirkişi olarak tayin edilen İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 3 kişilik heyetin mahkemeye sunmuş olduğu rapor da bunun böyle olduğunu gösteriyordu. Endişelenmem için bir sebep yoktu. Davanın şu ya da bu aşamasında muhakkak yanlıştan dönülecekti ama dönülmedi. Savcı bilirkişi raporuna rağmen cezalandırılmamı istedi. Ardından da hakim 6 ay mahkumiyetime karar verdi. Mahkumiyet haberini ilk duyduğumda kendimi dava süresi boyunca beslediğim ümitlerimin acı tazyiki altında buldum. Şaşkındım. Kırgınlığım ve isyanım had safhadaydı. Bak şu karar bir çıksın. Bir beraat edeyim, siz o zaman bu konuştuklarınıza, yazdıklarınıza nasıl pişman olacaksınız diye dayanmıştım günlerce, aylarca. Davanın her celsesinde Türk'ün kanı zehirlidir dediğim dile getiriliyordu gazete haberlerinde, köşe yazılarında, televizyon programlarımda. Her seferinde Türk düşmanı olarak biraz daha meşhur ediliyordum. Adliye koridorlarında üzerime saldırıyordu faşistler, ırkçı küfürlerle. Pankartlarla hakaretler yağdırıyorlardı. Yüzlerceyi bulan ve aylardır yağan telefon, e-mail, mektup, tehditleri her seferinde biraz daha artıyordu. Tüm bunlara ya sabır çekip beraat kararını bekleyerek dayanıyordum. Karar açıklandığında nasıl olsa gerçek ortaya çıkacak ve bu insanlar yaptıklarından utanacaklardı. Ama işte karar çıkmıştı ve tüm ümitlerim yıkılmıştı. Gayrı bir insanın olabileceği en sıkıntılı konumdaydım. Hakim Türk milleti adına karar vermişti ve benim Türklüğü aşağıladığımı hukuken tescillemişti. Her şeye dayanabilirdim ama buna dayanmam mümkün değildi. Benim anlayışımla bir insanın birlikte yaşadığı insanları etnik ya da dinsel herhangi bir farklılığı nedeniyle aşağılaması ırkçılıktı ve bunun bağışlanır bir yanı olamazdı. İşte bu ruh haliyle kapımda hazır bekleyen ve daha önce dile getirdiğim gibi ülkeyi terk edip etmeyeceğimi teyit etmek isteyen basın ve medyadan arkadaşlara şu açıklamada bulundum. Avukatlarıma danışacağım, Yargıtay'a da temyize de başvuracağım ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gideceğim. Bu süreçlerden herhangi birinde aklanamazsam ülkemi terk edeceğim. Çünkü böylesi bir suçla mahkum olmuş birinin benim kanaatimce aşağıladığı diğer yurttaşlarla birlikte yaşama hakkı yoktur. Bu sözleri dile getirirken yine her zamanki gibi duygusaldım. Tek silahım samimiyetimdi. Ama gelin görün ki beni Türkiye insanının gözünde yalnızlaştırmaya ve açık hedef haline getirmeye çalışan derin güç bu açıklamama da bir kulp buldu ve bu kez de yargıyı etkilemeye çalışmaktan hakkımda dava açtı. Üstelik bu açıklamayı tüm basın ve medya vermişti ama onların gözüne batan ille de Agos'takiydi. Agos sorumluları ve ben bu kez de yargıyı etkilemekten yargılanır olduk. Kara mizah dedikleri bu olsa gerek. Ben sanığım, bir sanıktan daha fazla kimin yargıyı etkilemeye hakkı olabilir ki? Ama bakın şu komikliğe ki, sanık bu kez de yargıyı etkilemeye çalışmaktan yargılanıyor. İtiraf etmeliyim ki Türkiye'deki adalet sistemine ve hukuk kavramına olan güvenimi fazlasıyla yitirmiş durumdayım. Nasıl yitirmeyeyim? Bu savcılar, bu hakimler, üniversite okumuş, hukuk fakültelerini bitirmiş insanlar, okuduklarını anlayacak kapasitede olmaları gerekmiyor mu? Ama gelin görün ki, bu ülkenin yargısı birçok devlet adamının ve siyasetçinin de dile getirmekten çekinmediği gibi bağımsız değil. Yargı yurttaşın haklarını değil, devleti koruyor. Yargı yurttaşın yanında değil, devletin güdümünde. Nitekim şundan bütünüyle emindim ki hakkımda verilen kararda her ne kadar Türk milleti adına deniyor olsa da şu açık ki Türk milleti adına değil Türk devleti adına verilmiş bir karardı bu. Dolayısıyla avukatlarım Yargıtay'a başvuracaklardı ama bana haddimi bildirmeye karar vermiş derin güçlerin orada da etkili olmayacaklarının garantisi neydi? Hem sonra zaten Yargıtay'dan hep doğru kararlar mı çıkıyordu? Azınlık vakıflarının mülklerini ellerinden alan haksız kararlara aynı Yargıtay imza atmamış mıydı? Nitekim işte başvuruda bulunduk da ne oldu? Yargıtay başsavcısı tıpkı bilirkişi raporunda olduğu gibi suç unsuru bulunmadığını belirtti ve beraatimi istedi ama Yargıtay yine de beni suçlu buldu. Ben yazdığımdan ne kadar eminsem Yargıtay Başsavcısı da o kadar okuyup anlamadığından emindi ki karara itiraz etti ve davayı genel kurula taşıdı. Ama ne diyeyim ki bana haddimi bildirmeye soyunmuş olan ve muhtemelen de davamın her kademesinde bilemeyeceğim yöntemlerle varlığını hissettiren o büyük güç işte yine perde arkasındaydı. Nitekim genel kurulda oy çokluğuyla benim Türklüğü aşağıladığım ilan edildi. Şu çok açık ki beni yalnızlaştırmak, zayıf ve savunmasız kılmak için çaba gösterenler kendilerince muratlarına erdiler. Daha şimdiden topluma akıttıkları kirli ve yanlış bilginin tesiriyle Hrant Dink'i artık Türklüğü aşağılayan biri olarak gören ve sayısı hiç de az olmayan önemli bir kesim oluşturdular. Bilgisayarımın güncesi ve hafızası bu kesimdeki yurttaşlar tarafından gönderilen öfke ve tehdit dolu satırlarla yüklü. Bu mektuplardan birinin Bursa'dan postalandığını ve yakın tehlike arz etmesi açısından da hayli kaygı verici bulduğumu ve tehdit mektubunu Şişli Savcılığına teslim etmeme rağmen bugüne değin herhangi bir sonuç alamadığımı yeri gelmişken not düşeyim. Bu tehditler ne kadar gerçek, ne kadar gerçek dışı. Doğrusu bunu bilmem elbette mümkün değil. Benim için asıl tehdit ve asıl dayanılmaz olan kendi kendime yaşadığım psikolojik işkence. Bu insanlar şimdi benim hakkımda ne düşünüyor sorusu asıl beynimi kemiren. Ne yazık ki artık eskisinden daha fazla tanınıyorum ve insanların "Aa bak bu o Ermeni değil mi?" diye bakış fırlattığını daha fazla hissediyorum ve refleks olarak başlıyorum kendime, kendim işkenceye. Bu işkencenin bir yanı merak, bir yanı tedirginlik, bir yanı dikkat, bir yanı ürkeklik. Tıpkı bir güvercin gibiyim. Onun kadar sağıma, soluma, önüme, arkama göz takmış durumdayım. Başım onunki kadar hareketli ve anında dönecek denli de süratli. Ne diyordu Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, ne diyordu Adalet Bakanı Cemil Çiçek? Canım, 301'in bu kadar da abartılacak bir yanı yok. Mahkum olmuş, hapse girmiş biri var mı? Sanki bedel ödemek sadece hapse girmekmiş gibi. İşte size bedel, işte size bedel. İnsanı güvercin ürkekliğine hapsetmenin nasıl bir bedel olduğunu bilir misiniz siz? Ey bakanlar, bilir misiniz? Siz hiç mi güvercin izlemezsiniz? Kolay bir süreç değil yaşadıklarım ve ailece yaşadıklarımız. Ciddi ciddi ülkeyi terk edip uzaklaşmayı düşündüğüm anlar dahi oldu. Özellikle de tehditler yakınlarıma bulaştığında. O noktada hep çaresiz kaldım. Ölüm kalım dedikleri bu olsa gerek. Kendi irademin direnişçisi olabilirdim ama herhangi bir yakınımın yaşamını tehlike altına atmaya hakkım yoktu. Kendi kahramanım olabilirdim ama bırakın yakınımı, herhangi bir başkasını tehlikeye atarak yiğitlik yapmak hakkına sahip olamazdım. İşte böylesi çaresiz zamanlarımda ailemi, çocuklarımı toplayıp onlara sığındım. Ve en büyük desteği de onlardan aldım. Bana güveniyorlardı. Ben nerede olursam onlar da orada kalacaktı. Gidelim dersem geleceklerdi. Kalalım dersem kalacaklardı. İyi de gidersek nereye gidecektik? Ermenistan'a mı? Peki benim gibi haksızlıklara dayanamayan biri oradaki haksızlıklara ne kadar katlanacaktı? Orada başım daha büyük belalara girmeyecek miydi? Avrupa ülkelerine gidip yaşamak ise hiç harcım değildi. Şunun şurasında 3 gün batıya gitsem, 4. gün artık bitse de dönsem diye sıkıntıdan kıvranan ve ülkesini özleyen biriydim. Oralarda ne yapardım? Rahat bana batardı. Kaynayan cehennemleri bırakıp hazır cennetlere kaçmak her şeyden önce benim yapıma uygun değildi. Biz yaşadığı cehennemi cennete çevirmeye talip insanlardık. Türkiye'de kalıp yaşamak hem bizim gerçek arzumuz hem de Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren, bize destek çıkan binlerce tanıdık tanımadık dostumuza olan saygımızın gereğiydi. Kalacaktık ve direnecektik. Bir gün gitmek mecburiyetinde kalırsak ama tıpkı 1915'teki gibi çıkacaktık yola. Atalarımız gibi nereye gideceğimizi bilmeden, yürüyerek yürüdükleri yollardan, duyarak çileyi, yaşayarak ızdırabı, öylesi bir serzenişle işte terk edecektik yurdumuzu. Ve gidecektik yüreğimizin değil ama ayaklarımızın götürdüğü yere, her neresiyse. Dilerim böyle bir terk edişi hiç ama hiç yaşamak mecburiyetinde kalmayız. Yaşamamak için fazlasıyla umudumuz, fazlasıyla da nedenimiz var zaten. Şimdi artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyorum. Bu dava kaç yıl sürer bilemem. Bildiğim ve beni bir miktar rahatlatan gerçek şu ki, hiç olmazsa dava bitene kadar Türkiye'de yaşamaya devam edeceğim. Mahkemeden lehime bir karar çıkarsa kuşkusuz çok daha sevineceğim ve bu da demektir ki artık ülkemi hiç terk etmek zorunda kalmayacağım. Muhtemelen 2007 benim açımdan daha da zor bir yıl olacak. Yargılanmalar sürecek, yeniler başlayacak. Kim bilir daha ne gibi haksızlıklarla karşı karşıya kalacağım. Ama tüm bunlar olurken şu gerçeği de tek güvencem sayacağım. Evet, kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet, biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce.